Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçimiz Nurten Ayzeren'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bu hafta da Açık Yeşil'de Mısır'dayız. Yani ben Mısır'dayım daha doğrusu. Ve COP27 iklim zirvesini Şarm El Şeyh'te takip etmeye devam ediyoruz. Bugün de COP27 özel programına devam ediyoruz yani.
Evet, ama bir ufak giriş... Bir haberden bahsedeyim, sabahleyin de sözünü ettik. Ciddi bir şey var. Bayağı açlık, peşmeken sorunu var. Ve insanların ateş yakıp yemek pişirmeye 780 bin yıl önce başladığına dair kanıt bulunmuş. Kenya'da, yani bu Kudüs'teki bir açıklama. İbrani Üniversitesi'nde ama aynı zamanda Greta Thunberg'in de yaptığı konuşmada açıkça şey izliyor. Greta Thunberg demişim, Vanessa Nakate'nin Afrika'da aynı insanlığın doğduğu bu yerlerde 780 bin yıl önce balık pişirdiğine, yemek pişirdiğine dair ateşle yerlerde şimdi de muazzam bir açlıktan kırılma ve yok oluş şeyi var. Bu da iklim yüzünden oluyor.
Evet, 36-37 milyon kişi net olarak, yani 150 milyon kişinin açlık tehlikesi altında bulunduğu söyleniyordu ama hakikaten şu anda ciddi açlık çeken insan sayısı 37 milyon civarında deniyor. Yani Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadar insan aç Afrika boynuzu bölgesinde. Burada da konuşulan konular ama tabii... Yani iklim zirvesinde COP27'de neyi takip edeceğini insan bir yandan şaşırıyor ama bir yandan da pek bir şeyin olduğu da yok. Onu da söylemek lazım. Yani ikinci hafta izlenimlerine böyle başlamak kötü ama yani biraz önce Mısır, yani COP başkanı Mısır tarafından bir cover decision denen işte sonuç karar metninin taslağı konmuş web sitesine ama ben programa girmeden önce onu henüz göremedim. Daha sonra konuşuruz. Onun içinde ne olduğu şimdi önümüzdeki 2-3 gün bu karar metni tartışılacak. Ve galiba şuraya doğru gidiyoruz. Yani Glasgow'un gerisine düşmeyelim yeter gibi bir yere doğru gidiyor olabiliriz. Özellikle de kayıp ve zarar mekanizması konusunda pek bir şey çıkmazsa bunun ciddi bir krize yol açabileceği, yine geçen hafta da konuşmuştuk, tıkayabileceği gibi şeyler var ama bunları konuşacağız. Bugün ilk gündemimiz Türkiye. Çünkü Türkiye dün iklim değişikliği ulusal katkı beyanını güncellediğini açıkladı.
Bekliyorduk bunu ama...
Bekliyorduk ama...
şeyler olmuş. Ama...
Yani şeyden sondan başlayacağım. Gün sonunda saat 6'da Türkiye günün fosili ilan edildi. Artık buradan da nasıl bir hedef açıkladığını anlamak mümkün olabilir. Türkiye Climate Action Network, yani Uluslararası İklim Eylem Ağı tarafından, yanlış bilmiyorsam 17-18 senedir her sene COP'larda verilen, her gün verilen bir günün fosili ödülü vardır. Yani o günün en kötü iklim politikalarını başaran ülkesine bir ödül verilir. Ve hatta bir törenle bir
belge de takdim edilir, evet.
Belge de takdim edilir.
Üzerinde i̇şte, dinozor resmi vardır.
Evet, bir dinozor resmi olan, bir dinozor iskeleti olan daha doğrusu dinozor bir şey.
İskeleti, evet, iskeleti.
Ve işte Türkiye bunu daha önce birkaç kez almıştı ama bu sefer ilk defa açıkladığı NDC nedeniyle aldı ve metni, çok kısa bir ödül metni var ve onu, ödül metnini okuyarak başlamak istiyorum bu faslı, ama sonra Türkiye'nin ulusal katkı beyanını biraz daha derinlemesine
Tabii
inceleyelim.
tabii.
Şöyle diyor Metin, bu belge Türkiye'ye takdim edilmiştir. Bir iklim kahramanı imiş gibi yaptığı ve 2030 azaltım hedefini %21'den 141'e çıkararak iklim kahramanı
Evet.
imiş gibi yaptığı için diyor. Ama işte gerçekte durum böyle değil. Biraz daha metnin tamamına bakarsak şöyle diyor, şöyle başlıyor Metin. Evet diyor, iyi bir haberi nasıl günün fosiline çevirebilirsiniz? Türkiye bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamayla bunu başardı diyor. Türkiye'nin güncellenmiş 2030 hedefi %21'den %41'e çıkarıldı. İyi geliyor değil mi kulağa diyor. Ama Türkiye aslında kendi bas senaryosunu, business as usual'ı zaten başarmıştı. Bu da kulağa iyi geliyor herhalde. Ve diyor, bütün bunlara rağmen Türkiye'nin mevcut hedefi aslında 2030'da emisyonlarını 2020'ye göre %30 arttırmak. Bu şeylerin, ülkelerin bas senaryolarla ya da diğer yaratıcı numaralarla oynayarak kendilerini kağıt üstünde iklim değişikliği konusunda işte gaza getirdikleri ilk olay değil. Biz bunu eskiden beri görüyoruz, ama görmeyecek kadar aptal da değiliz. Ve bu tür hani domuza ruj sürme girişimlerini görmeyecek kadar aptal değiliz demişler. Türkiye 2021'de Paris Anlaşması'nı onayladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda 2053'te Türkiye'nin net sıfır hedefini de açıkladı, ama ne yazık ki bu yeni hedefler bu hedefe ulaşmakla aynı yönde değil. Bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin ve bazı düşünce kuruluşlarının yaptığı hesaplamalara göre Türkiye 2030'da %35 mutlak azaltım hedefi alabilir. Hem de bunu çok da şey olmayan, masraflı olmayan bir yolla, yüksek maliyetli olmayan bir yolla yapabilir. Ama dün Bakan Kurum'un yaptığı açıklamayla, Bakan Kurum dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir iklim ve çevre politikaları lideri olmak istediğini söyledi. Şöyle yorumlamış iklim eylemi bunu. Verdiğiniz sayılar konusunda dürüst olmak bu yolda atacağınız ilk adım olabilir demiş Türkiye'ye. Türkiye'nin gerçekten bir iklim lideri olması için bir yol var. Ama bunu yapmak istiyorsa, yani bunu yaparak aynı zamanda yüksek faturalardan daha da kötü hale gelen hava, su ve toprak kirliliğinden ve artan sağlık sorunlarından kurtulabilir, fosil yakıtlardan bağımsızlaşarak ya da sadece rakamlarla oynayarak kendini mutlu etmeye çalışabilir demiş. Bence oldukça ağır bir metin bu. Yani ne kadar ciddiye alınacak, ne kadar duyulacak bu hükümet tarafından bilmiyorum. Ama Türkiye'nin bu kadar ağır eleştirilerek günün fosili ilan edilmesi doğrusu hoş değil. Buradan da şu soru benim aklıma geliyor. Dün Yeşil Gazete'de yazdığım buradan yazdığım üçüncü yazıda da aynı soruyu sordum. Madem böyle bir ulusal katkı beyanı açıklayacaktınız, neden bunu bakanın yüksek işte liderler zirvesinde yaptığı konuşmada büyük bir şaşayla yaptınız? Ve
Valayı valayla anlattılar diyor.
evet, ve bunu neden bu duruma düşürdünüz kendiniz diye insan sormadan edemiyor. Çünkü başka ülkelerde böyle şeyler yapıyorlar. Yani Türkiye'ye bir yandan da böyle haksızlık etmek istemiyorum. Yani Türkiye bu tür numaralar yapan tek ülke değil. Aslında Climate Action Network'ün de yazdığı gibi. Ama yani bir sürü ülke bu tür rakamlar oynayarak, aslında hiçbir şey yapmayacakken yapacakmış gibi göstererek şeyler yapıyor. Özellikle bazı işte gelişmekte olan ülkeler falan. Fakat yani bunu yapanlar genellikle önceden, yani COP'tan önce sessiz sedasız Birleşmiş Milletler'e bu yenilenmiş katkı beyanlarını gönderiyorlar. Birleşmiş Milletler dokümanlarında bunların yetersiz olduğu yazıyor. Fakat kimsenin dikkatini çekmiyor doğrusu. Yani özellikle birileri altını kazımazsa yani. Ama burada bunu büyük bir olay olarak Türkiye'nin en büyük etkinliğinde biz hedefimizi %21'den %41'e çıkardık diyerek üstüne o günün fosili ödülü almayı göze almak nasıl bir saygınlık şeyidir? Ben bunu tam anlamadım. Çünkü mesela bugün Guardian'da görmüşsünüzdür. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelecek seneki Dubai'deki COP28'i kendi uluslararası saygınlığı için kullanmak adına yaptığı çalışmalardan, PR çalışmalarından, halkla ilişkiler çalışmalarını bu seneden başlattığından falan bahsediyor. Biz ise kendi kendimizi yani zor duruma düşürmek için diyeyim en hafif deyimiyle bunları yapıyoruz. Bu biraz tuhaf geldi bana Ömer abi. Sen bilmiyorum bunu açıklayabiliyor musun yani? Neden bu kadar alayı valayla yaptık bu açıklamayı?
Bunun açıklaması olamaz ancak belki de ciddi para ihtiyacı içinde olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani fosil yakıt başta olmak üzere Türkiye'nin en zenginler listesinde de pek çok petrol ve fosil yakıtlarla, kömürle ilgili şirket var. Onların desteğini almak amacıyla da yapmış olabileceği de insanın aklına gelmiyor değil.
Valla eğer böyle bir niyetle yani ekonomik gerekçelerle bunu yapıyorlarsa yapmaları gerekenin tam tersini yapıyorlar demektir. Çünkü mesela geçen sene Güney Afrika'ya verilen 8 milyar dolarlık desteğin ardından daha dün yine Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın da aralarında olduğu ülkelerin ve bazı işte bankaların Endonezya'nın kömürden temiz enerjiye geçmesi için 20 milyar dolar bilateral yani iki taraflı anlaşmayla finansman sağlayacağı açıklandı. Şimdi Endonezya'ya, Güney Afrika'ya falan bunları yapıyorlar. Türkiye'nin ise şu anda Paris Anlaşması'nı imzalaması, onaylaması karşılığında taahhüt edilen 3,2 milyar euro bile kullanılmaya başlanmadı. Ve bu tür zayıf hedef açıklamaları bu paranın bile kullanılmasını zora sokuyor. Nasıl para bulacak? Yani Türkiye açıkçası gerçek bir hedef açıklasaydı, ciddiye alınabilecek bir hedef açıklasaydı, ben eminim ki ciddi bir finansman yağmaya başlardı Türkiye'ye. Fakat bu niyetsizlik, yani hiçbir şey yapmaya niyetimiz yok durumu bu finansmanın da önünü kesiyor. Ama bunu nasıl görmediklerini, bu kadar yıllardır bu işi aslında gayet iyi de bilen insanlar yapıyor bu işleri, nasıl görmediklerini ben gerçekten anlayamıyorum. İsterseniz ve bu arada hani şey söylemiyorum yani gerçekten anlamıyorum yani nasıl oluyor
Evet
da
evet ama
oluyor.
işte insanın aklına bin bir türlü şey geliyor. Yani işte Türkiye'nin içindeki zenginlerin bir kısmı tamamen petrol rafineri ve kömür gibi işletmeleri işin içinde ve onlardan ek destek görmeyi amaçlıyor olabilirler diye bir şey geliyor benim.
Valla gerçekten bu kadar basitse yazık yani. Yani birkaç kişinin, birkaç şirketin şeyiyle bunlar yapılıyorsa. Ne yapıldı? Sözü çok uzattık girizgahı. Türkiye ne açıkladı? Türkiye referans senaryosuna göre yani hiçbir şey yapmazsa, Türkiye hiçbir iklim hedefi almazsa 2030'da çıkacağını iddia etti diyelim. Emisyona göre, sera gazı emisyonuna göre %41 azaltım yapıp 2030'da 693 milyon ton sera gazı salacağız. Bu da çok iyi çünkü eğer hiçbir şey yapmasaydık, yani iklim hedefimiz olmasaydı bu 1175 milyon ton olacaktı. Ama biz işte 500 milyon tona yakın 2030'da az emisyon yapacağız bu hedefle dedi. Şimdi tabii bunu böyle verdiğiniz zaman bu haberi genellikle tabii basın bunu şöyle veriyor. Türkiye azaltım hedefini %21'den %41'e çıkardı. Şimdi böyle duyulunca şahane falan diye gelebilir birçok insana. O yüzden bu haberi böyle vermemek gerekiyor. Bu haberi Türkiye azaltım hedefi açıkladı değil, Türkiye artış hedefi açıkladı diye
Evet,
vermek gerekiyor.
senin de yazdığın bir şeyde de çıkan Bahar Ünlü ile yapılmış mülakatında da Yeşil Gazete'de açıkça.
Evet, öyle başlık attı galiba Yeşil
Evet,
Gazete'de.
Türkiye
Yani
açıkladığı azaltım değil artış hedefi.
evet, artış hedefi üstelik %33, %32-33 civarında bir artış hedefi bu 2030'a, 2020'ye göre. Çünkü 2020'de Türkiye'nin yaklaşık 520 civarında, 524 milyon ton civarında bir emisyonu vardı. Bunu 693'e çıkartacağız. Peki mümkün mü 693'e çıkarmak? Bu soru asıl önemli olan. Yani eğer Türkiye zaten iklim politikası izlemediğinde çok yukarılara çıkacak idiyse, hakikaten böyle 1 milyar tonlara, 1 milyar 100 milyon tonlara, Türkiye'nin referans senaryosundaki gibi, bunu 693'te tutmak iyi olabilirdi hakikaten. Fakat hani kazın ayağı öyle değil. Türkiye'nin ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde 1175, kendi referans senaryosundaki 1175'e çıkamayacağını bakanlıklar da biliyor. Yani Türkiye'de bunu bilmeyen yok. Çünkü bu tür bir yere çıkabilmeniz için yani gerçekten o kadar yüksek ki bu rakam, %120 civarında bir artış yapmanız için 8 yılda, 10 yılda diyelim, çünkü 2020'den itibaren hesaplıyoruz. 10 yılda bu kadar yükseltebilmeniz için yani bulduğunuz her şeyi yakmanız falan lazım. Yani Türkiye'nin o kadar kömür yakması imkansız. Öyle bir ekonomisi yok. Dolayısıyla 693'e bakmak lazım. Peki Türkiye 693'e çıkabilir mi? İşte orada en bu konuyu açık şeffaf veren bizim geçen sene İstanbul Politikalar Merkezi'nde yayınladığımız rapor.
Evet.
O raporda biz şeyi biz bas senaryoyu çok net bir şekilde ortaya koymuştuk. O bas senaryo şu varsayımlardan yola çıkıyordu. Onu söyleyeyim, bu önemli çünkü. Yani çünkü şöyle denebilir. Yani siz zaten işte çevreci olduğunuz için bunları zaten yüksek ya da düşük, yani kendi istediğiniz gibi hesaplarsınız. Böyle bir şey olmuyor. Bu çalışmalar çok net. Türkiye'nin 2030'a kadar yıllık ortalama büyüme hızını biz 3,7, %3,7 kabul etmişiz mesela o çalışmada. Yani %4'e yakın. Ki herhalde Türkiye hani bundan daha fazla büyüyecek iddiasında hükümetin bile bulunması zor. Ve 2030'a kadar yıllık elektrik talebi artışını %4,2 almışız. Yani çok yüksek bir artış hızı hedefi almışız ve gerçekten de bu 2018'de bizim başladığımız, hesaplamaya başladığımızın 2018'e göre şu andaki gidişat buna uyuyor. Yani doğru tahmin etmişiz. Ve demişiz ki işte 2030'da elektrik talebi 460 terawatt saate çıkacak ve oradan kaynaklanan bir şekilde de Türkiye'nin emisyonları, sera gazı emisyonları 2030'da 655 milyon ton olacak. Yani bizim hesabımız 655 milyon tona çıkar Türkiye eğer hiçbir şey yapmazsa. Ve üstelik bu hiçbir şey yapmama sırasında, bu da aslında çok önemli, Türkiye'nin şeyleri artıyor. Enerjiden kaynaklanan emisyonları artıyor.
Emiliyor
Çünkü
tabii.
kömürü artıyor. Yani bas senaryoda Türkiye'nin biz daha fazla kömür santrali yaptığını falan şey yapmıştık zaten. Varsaymıştık yani. Türkiye fosil yakıtlardan olan elektrik üretimini mesela 2020'de 33 %33'ten 2030'da %36'ya falan çıkartıyor. Emisyonlarını, yani kömür santrali sayısını arttırıyor. Ona rağmen emisyonları en fazla 655 milyon tona çıkıyor. Şimdi bizim azaltılmış hedefimiz 693. Yani buraya çıkması için hadi biz birazcık diyelim ki yanlış hesaplamış olalım, biraz daha hızlı büyüdü diyelim Türkiye. Yani bu 700 milyon ton olsun. Zaten açıklanan yaklaşık 700 milyon ton. Yani Türkiye çok ilginç de olmayan bir uyanıklık yaparak zaten Türkiye'nin beklenen artışını, yani beklenen emisyonunu hedefleyen emisyon olarak açıklamış. Yani bu ne demektir? Hiçbir şey yapmayacağız demektir.
Evet, hiçbir şey
Ve
yapmayacağız. Azaltım değil, artış hedefi koydu senin de dediğin gibi yani net olarak. Bir de ilginç bir şey vardı bu Bahar Ünlü'nün seninle yaptığı mülakattan çıkan yazıda Yeşil Gazete'de. Yani 1175 milyon ton karbondioksit emisyonu hiçbir şey yapmadığı takdirde hesapladığını, Türkiye'nin bu ilk hedefte ve bunun gerçekçi rakam olmadığını belirtiyorsun sen. Ve İPM olarak, İstanbul Politikalar Merkezi olarak bizim hesaplarımıza göre 2030'a kadar hiçbir şey yapmasa Türkiye emisyonları 655 milyon tona çıkıyordu. Yani 1175 gibi bir rakama ancak 2070'te ulaşabiliyordu diyorsun. Bu tabii
Evet.
akıl durdurucu
Evet.
bir şey. Fakat bir ufak hata yapmış olduğunuzu hemen söyleyeyim. 2070 değil, 2071'de olması lazım. Alparslan'ın Anadolu'ya ilk geldiği sıradaki büyük hedefi, Türklüğü yayma, Selçuklu Sultanı
Evet,
Alparslan'ın
2071 hedefi 1175. Evet.
1175 olmak. Yani tamamen bir tuhaflıklar içindeyiz. Ben bir de şeyi ekleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde gıda ve enerji güvenliği oturumunda konuşması çok önemli. Mevcutta dünya buğday, ayçiçeği, yağ ve mısırda olduğu gibi pirinçte de krize girecek diyor, ihtimaliyle karşı karşıya. Bir de gübre piyasası da istikrarsız. Yani daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız uyarısında bulunurken tam bu konuşmayla aynı sırada tamamen böyle fosil yakıtların gıda krizini de katlayacak şekilde, artıracak şekilde denk gelmesi insanı bayağı düşündürüyor doğrusu yani.
Şimdi bu 1175'in falan nasıl hesaplandığını ben biraz anlatayım isterseniz. Çünkü hani biraz kulis bilgisi, biraz tahmin biliyoruz yani aslında bu rakamlar nereden çıkıyor. Şimdi bu 693 nereden çıktı? Bence aşağı yukarı işte bizim yaptığımız hesaplara yakın bir şey yaptılar. Çünkü zaten kendi yaptıkları hesaplarda da aynı sayılar çıkıyordu. Hani çok da farklı bir sayı elde etmek mümkün değil bu iş matematik sonuçta. Kendileri de bu civarda bir sayı elde ettiler ve bunu azaltım hedefi gibi açıkladılar. Yani zaten olacak olanı hiçbir şey yapmadıklarında. Fakat peki 1175 nereden çıktı? 1175 bundan 7 sene önce 2015'te ilk defa Türkiye Paris öncesinde bu hedefi açıklarken ortaya çıkmış ve o zaman kimsenin nereden çıktığını anlamadığı bir hedefti. Yani Türkiye'nin referans değeri 1175 olmuştu. Sonradan Dünya Bankası'nın işte bizim ve işte UNDP'nin falan çalışmalarında bu 1175'in yani hayali bir şey olduğu, hiçbir zaman Türkiye'nin 700 milyon ton üzerine çıkmayacağı anlaşıldı ve tartışmalar buradan başladı aslında bence. Yani iklim değişikliği ve uyum koordinasyon kurulunda. Fakat muhtemelen sonra şöyle oldu. Bunu ya İklim Haberi ya Yeşil Gazete şey yaparken de söyledim. Enerji Bakanlığı el kaldırdı. Enerji Bakanlığı temsilcisi dedi ki bizim yatırım planımıza göre şunları şunları şunları yapacağız. Bunları yaptığımız zaman bu verdiğiniz şey bize yetmiyor. Biz buraya bir 150 milyon ton daha eklemek istiyoruz. Sonra Ulaştırma Bakanlığı el kaldırdı. İşte bizim otoyol vesaire planlarımıza göre işte motorlu araç sayısı şu kadar artacak 2030'a kadar. Buradan bu bize yetmez. Buraya bir 80 milyon ton da biz istiyoruz. Sonra Sanayi Bakanlığı el kaldırdı. İşte bizim sanayi yatırım planlarımız, demir, çelik, çimento, rafineriler vesaireler, şöyle şöyle yatırım planlarımız var. Bu buna yetmez. Bir 150 milyon ton da biz istiyoruz diye diye böyle toplaya toplaya yani Türkiye'nin makro senaryosunun üstüne 1175'e çıktıklarını tahmin ediyorum ben. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Yani hiçbir makro ekonomik model Türkiye'yi 1175'e götüremiyor. Ne götürebilir ama? Birbirinden tamamen kopuk şekilde siz bütün bakanlıkların yatırım planlarını üst üste toplarsanız o götürür. Ama bu yatırım planlarının uygulanabilir olup olmadığı, birbiriyle uyumlu olup olmadığı, Türkiye ekonomisinin gidişatıyla bir ilgisi olup olmadığını kimse sormayıp, yani bir tür herkesi mutlu edelim, bütün bakanlıklar mutlu olsun, kimse kavga etmesin, biz de 1175 diyelim. Böyle dediğimiz zaman zaten olacak olanın %41 üzerinde olduğu için de %41 azaltım yapmış gibi görünürüz bu artıştan. Yani bu hedefin belirlenme şekli bence böyle. Ya bunun da ne kadar ciddi bir iklim politikası belirleme yolu olduğunu hani düşünün artık.
Evet, Ümit, bitirirken süreyi ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de sana unvan vermek istiyorum. Senin adın Yeşil Sherlock bundan sonra olacak.
Sherlock Holmes, evet, kesinlikle.
Bu analiz olağanüstüydü gerçekten ve Sherlock Holmes'un her zaman yaptığı gibi son derece derine doğru çıkacak analizlerden biri olacağını söylüyorum. Yeşil Sherlock adını lütfen kabul et.
Teşekkür ediyorum. Zaten bavulumu toplarken buraya gelmek için büyütecimi ihmal etmemiştim. Yani bavulum
Evet.
kırılmayacak bir şekilde koymuştum. Şeyi de kapatmadan önce söyleyeyim, o da eksik kalmasın. 2038'de de peak yapacak Türkiye. Bu da biliyorsunuz merak konusuydu. Ne zaman peak yapacak? Ne zaman emisyonların en yüksek seviyeye çıkacak? Yani şöyle demiş oluyor Türkiye: 2038'e kadar arttırmaya devam edeceğiz. Ondan sonra 15 sene içerisinde 2053'e kadar artık 800'e falan çıkmış olur o zaman. Oradan sıfıra düşüreceğiz. Yılda %13'e denk geliyor burada. Yılda %13 azaltacağız. Yani Allah akıl fikir versin diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Maalesef Türkiye ciddi bir fırsatı heba etmiş oldu.
Çok basit azizim. Watson demedin ama bana.
Heyecandan. Sherlock ilan edilmek kolay değil.
Sonradan törende
Stüdyoda yapalım ama.
dönüşünde stüdyoda sana ben bir Sherlock Holmes şanlı şerefi bahşedeyim.
Evet, bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, haberler herhalde bu kadar. Mısır'dan
Evet.
gelecek hafta artık sonuç çıktıktan sonra daha detaylı bir değerlendirme yaparız diyelim ve gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.